Radyo Sputnik. Çok kutuplu dünyanın çok sesli haber radyosu. Sputnik Türkiye artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmeleri ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet sevgili dostlar, hakikaten bu çocuğun mikrofon tutkunluğu, bu koltuk tutkunluğu anlaşılabilir gibi değil. Yani normalde 3 dakika sürecek haberi 10 dakika anlat. Neden? Burada çünkü siz varsınız. En çok dinleyicinin olduğu saat. Dolayısıyla işte benim sesim Enver abiden daha güzel. Dolayısıyla ben buradan bunu götürürüm. Yani tamam sesin güzel, kabul ama yani daha yüz yüze olalım. Çünkü biliyorsunuz içeri giremiyoruz. Necdet girme falan diyor. Kapıdayım 15 dakikadır. Uzatıyor ya. Ondan sonra bana niye radikal tahammülsüz? Ya birader, insan malzemesi bu işte bu memlekette. Sabah bunları boş bıraktık. Futbol konuşuyorlardı. Mecburen müdahale ettim. Bağlandım. Akşam böyle. Yani ne sabah var ne akşam var. Neyse. Yani bu Çağlar'ın bilmiyorum nasıl olacak bu mikrofon düşkünlüğü, bu koltuk düşkünlüğü. Çözeceğiz. Necdet abi sonra konuşalım falan dedi. Haydi bakalım. Yolcu yolunda gerek. Evet sevgili dostlar, 0212 809 30 43'ten birlikte konuşacağız. Bugün ritimli bir program yapacağız. Sorularınızı hemen alabilirim. Cevaplarımı da veririm. Beraber tartışma yaparız. Çünkü konu şu. Demokrasi insanlığın bulabildiği en iyi yönetme biçimi diye yutturulmaya çalışılıyor. Hayatım boyunca hiçbir zaman liberal demokrasiye zerre kadar inanmamış bir kimseyim. Demokrasinin, ben demokrat adamım bilmem ne falan demenin ağırlıklı olarak kişinin kendine demokrat olmasının ötesine geçmediğini biliyorum. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve dünyadaki meclisleri genel olarak da tartışabiliriz. Nasıl oluşuyor? Oluştuktan sonra seçimler yapılıyor. Yapıldıktan sonra nasıl davranışlar ortaya konuyor? Ve nasıl oluyordu bu temsiliyet? Örneğin benim gibi, sizin gibi yolda, trafikte anası ağlamış, İşte canı çıkmış insanları temsil ediyor da bunun adı da demokrasi oluyor. Bir büyük balon bugün yine patladı. Evet, liberal demokrasi dediğiniz şey güçlünün hukukunu koruyan, küresel anlamda organizasyonu böyle yapılmış olan ama nihayetinde toplumun en iyilerinin değil, çoğunlukla çürük çarığın içinde ağırlıklı olarak bulunduğu bir yönetim biçimi haline geliyor. Anlatacağız. İşkembeden atmayacağız. 0212 89 3043'ten hep beraber konuşacağız. Maalesef demokrasiye mahkumuz gibi düşünülüyor ama hangi demokrasiye?
Bir makina değilim ben. Benim duygularım var. Mükemmel kusurlarım, uyum sorunlarım var.
Ozan yahu, beni mi bekliyordun hemen gelmek için? Konuş bakalım.
Çok mu hızlı davrandım?
Hızlı bile değil, jet. Buyurun.
O kadar. Şimdi şu demokrasi konusu, demokrasi çok büyük bir aldatmaca. Aslında ne bileyim, ben de demokrasiye inananlardan değilim. Ben belki sizin hoşunuza gitmeyecek bir şey söyleyeceğim ama ben monarşiyi seviyorum aslında. Niye biliyor musunuz? İşte kral diyeyim, padişah diyeyim, en üstte tepede bir adam. İşte bir hükümet kurulsun, beğenmediği zaman değiştirsin böyle. İhanet edeni değiştirsin, yanlış yapanı değiştirsin. Ama bu monarş aileden falan devam etsin. Ailenin en akıllı adamı devam etsin falan. Ben bunun böyle en güzel sistem olduğunu düşünüyorum. Hala İngilizlerle beraber Avrupa'da 13 ülke bunu kullanıyor. Ama sakın kimse İngilizlerde temsili falan demesin. Temsil de değil, gerçekten monarşi çok güçlü İngiltere'de. Diğerlerinde de öyle. Bu sistem böyle devam ediyor. Yani demokrasinin yalan olduğu yerlerde gerçek olanı onlar yapıyorlar diye düşünüyorum. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum Enver Bey.
Elbette ki böyle zırva bir şeye destek verecek halim yok. Yani hayatımda duyduğum en saçma şey monarşi
İngilizler ol.
Monarşi ol. İngilizler tabii ki saçmalıyor. Kaldı ki İngiltere'de o kadar güçlü bir hukuk sistemi var ki 30 saniye orada oturtmazlar adamı. Ama işte onların bir muhafazakar anlayışı var. Üzerinde güneş batmayan cumhuriyet falan filan imparatorluk falan filan meselesi. Hayır, benim söylediğim o değil. Yani Allah aşkına, Osmanlı ailesi vardı da ne oldu? En zekileri yönetecekmiş. Ya işte Türkiye'de de saraydan yönetiliyorsun o zaman. Memnunsun demek ki sendeki atamalardan falan, isteyince de değiştiriyor. Cumhurbaşkanı bakıyor tipine. Necdet diyor, senden olmaz, geç damadı gönderin. Kim gelsin? Kim var elimizde diyor. Öteki gelsin, bir iki gelsin. Böyle bir sistem olur mu? Benim söylediğim bu değil. Demokrasiyle ilgili temel itiraz, demokrasiyle ilgili temel itiraz şu: demokrasi içimizdeki en iyi, en yetenekli insanları seçip onları göreve getiren bir sistem değil. Yalan. İşin yalan tarafı bu.
Sevme beni, sevme, benim için ölme. Ben alırım kendimi sessize, hiç merak etme.
Evet, 0212-8930-43'ten devam edeceğiz. Bugün neden bütün bunları söyledim? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir adam kalkıyor, ötekinin peşinden koşuyor, kafasına vuruyor, işte yere düşüyor, pil takılmış, ölebilir, belki ölecek, umarım ölmez, geçmiş olsun kendisine. Ama daha önce kafasına silah sıkılanları gördük. Efendim, bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde memleket için mücadele eden adamlar. Peki soru şu: memleket için mücadele ettiklerine dair elimizde Allah aşkına bir tane bulgu var mı? Bir tane, bak iki tane demiyorum. Yani ideolojik bir kavga olsa derim ki adamlar göğüslerini siper ettiler, ölümüne mücadele ediyorlar. Yani birisi işçi sınıfını temsil ediyordur, sendikal hakları savunuyordur, birisi kadın için mücadele ediyordur, bir şey oluyordur falan. Öyle de değil, öyle de değil. Ne var? Onları oraya koyan genel başkanlar var. O genel başkanların ideolojisi veya midolojisi falan da önemli değil. Onları oraya koymuş olmasının ötesinde bir şey yok. Birer kurşun askeri halinde görmüşler. Kaldır kaldır, indir indir ki... Eller için söylüyorum bunu. Ki daha başka saçma bir tablo da var. Eskiden o meclisin bir manası vardı. Şimdi o da yok. Denetleme görevi yapamıyor. Yasama görevi falan yapamıyor. Yani Alpay dediğiniz adam, Alpay Özalan, biz şimdi ona milletvekili olduğu için Sayın Alpay Özalan diyoruz. Ya birader, hangi sayınlıktan söz ediyoruz yani? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyesi olması tamam da birader, her kavganın içinde varsın, her köfürün içinde varsın. Ya futbolda da böyleydin sen. Fenerbahçe'ye geldiğinde de hiç hoşlanmamıştım. Futbolda da böyleydin sen. Ne gördüler de sende keramet, ondan sonra buralara aldılar. Bir tek şeyin var, militanlık var. Kimi savunuyorsun, neyi savunuyorsun? Yerliyiz, milliyiz. Neren yerli, neren milli? Kendi dilini konuşamayan bir yerli milli mi olur Allah aşkına? Dilini konuşamayan milliyetçilerin olduğu bir memleketten söz ediyoruz. Ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siz bugüne kadar fikir tartışıldığına hiç rastladınız mı ya? Bir fikir tartışıldığına hiç rastladınız mı? Yok. Oraya dizilmiş dünya kadar adam, genel başkanların iki dudağı arasında bütün ömürleri. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki durum daha da beter. Saraya hesap vermek zorundasın, külliyeye. Külliyeye gidip gelmek açısından orada bakanlar var. Sen onlardan randevu bile alamıyorsun. Aman sayın genel başkanım, beni cumhurbaşkanım izlerse burada koşa koşarak iki tane sapladığımı görsün. Gelecek seçimlerde de saplayıcı olarak beni meclise alsın. Ben de milletvekili olayım. Dün Kılıçdaroğlu sordu ya, sen nerenin milletvekilisin diye. Aslında milletvekilleri önce Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün her yerinden sorumludurlar. Sonra da seçildikleri yerden sorumludurlar. İkisi birden. Yani diyeceksiniz ki hem Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekiliyim, hem de atıyorum Kastamonu'nun, Trabzon'un, Rize'nin, Adana'nın, Mersin'in, Diyarbakır'ın, Van'ın, Ağrı'nın, Çanakkale'nin, neyse bir yerin milletvekiliyim diyeceksiniz, İstanbul'un. Ondan sonra da siz oturup ev insanlar dinleyecek. Ya ne öğreniyoruz sizin konuşmalarınızdan? Hadi bakalım, gelin tartışalım ya. Hayatınızda bu neoliberalizm bilmem ne meselesi hakkında kaç kelime biliyorsunuz? Kaçınız adınızı, soyadınızı dosya kağıdında efendime söyleyeyim düz bir şekilde yazıyor biliyorsunuz? Noktalama işaretlerini kaçınız biliyorsunuz? En son bakın, bir yılda falan demiyorum, parlamentoya girdikten bu tarafa en son herhangi bir makaleyi baştan sona okumuştunuz var mı Allah aşkına? Yok. Herhangi bir fikriniz var mı? Yok. Ve şuna biz demokrasi diyoruz. Efendim, demokrasi dediğimiz şey şu: Gidiyorsunuz partiye, başvuruyorsunuz. Başvururken para veriyorsunuz. Bu verdiğiniz para kimi partide 5 bin lira, kiminde 15 bin lira, kiminde 50 bin lira parayı veriyorsunuz. Ondan sonra siz parayı verdikten sonra sırada bir yere konuyorsunuz. Bir yere konduğunuz zaman seçilmek için atıyorum artık 100 bin dolar mı, 200 bin dolar mı, 300 bin dolar mı ne, bunu da harcıyorsunuz. Tabii bütün bunları yaparak vatana millete faydalı bulunmaya çalışıyorsunuz. Halbuki o 200 bin doları, 300 bin doları mesela birisine yurt yaptırıp onu da ondan sonra bir üniversiteye bağışlasanız belki çoluk çocuk orada yatar kalır. Değil mi? Öyle değil. Ne olacaksınız? Beyefendi olacaksınız. Hanımefendi olacaksınız. Nerede olacaksınız? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında. Ya o Türkiye Büyük Millet Meclisi 1923'te Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar, 1920'de açılıp 1923'e kadar, Kurtuluş Savaşı bitene kadar iradesiyle şu millete son vatan parçasını vermiş bir yer. İyi kötü insanlar okumuş, yazmış, tartışmış bir tablo var. Siz ne yapıyorsunuz? Militansınız. Kimin militansınız? Genel başkanın militansınız. Çünkü sizi koyan o. Peki sen niye siyaset yapıyorsun? Bana bir anlatsana. Ben reisimin adamıyım. Peki reisinin dünya görüşü ne biliyor musun? Yok. Ben işte Bozkurt'un adamıyım. Peki bir fikrim var mı? Yok. Bunu çoğaltabiliriz. Yani sen illa birisinin adamı olmak zorunda falan da değilsin, o ayrı. Sen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seni seçenlerin adamı, kadını, onun temsil edecek kişisi olman lazım. Var mı böyle bir şey? Yok. Şimdi böyle bir tablo üzerinden bu insanlar meclise geliyor. Ya inanın bana, meclis iş tüzüğünü okumuyorlar. Anayasayı okumuyorlar. Eminim ki kendi parti programlarını da okumuyorlar. Bunun dışında gazete bile okumuyorlar. Orada geyik yapıyorlar. Bugün eğer doğruysa Cumhuriyet Halk Partili Engin Altay'da poker oynarken yakalanmış meclis sırasında. Birisi orada mesajlaşıyor. Biliyorsunuz Yeliz diye birisi yakalanmıştı. Takma atla trollük yapıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi burası ha. Ne yapıldığı, ne konuşulduğu, ne düşünüldüğü belli değil. 8. sınıf espriler, 10 sözcükten oluşan Türkçe, danışmanlar metin yazar. O metinleri çoğu okuyamaz. Böyle hamaset falan filan. Zaten kimsenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dönüp de ne yaptığına bakmıyor ki. Herkesin gözü külliyede. Bakanlar da diyor ki kardeşim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne niye hesap vereceğim ben? Neticede beni atayan külliye, hesabımı veririm külliyeye. Olay bu. Şimdi bütün bunların üzerinden demokrasi, meclis, kutsal falan, evet, evet, bu ülkenin yoksulu var, garip kurabası var, çaresizi var, birçok sıkıntıda olanı var, hastası var, çözülmek üzere dünya kadar sorunu var, tarım politikası sorun, dış politikası sorun, bütün bunlar var. Ama mecliste olacak şey midir ya, git birinin kafasına vur, adam düşsün, belki ölecek ve bütün, ben özür dilemem, mecliste olur böyle şeyler. Ne olur Allah aşkına mecliste ya, kafa göz yararak. Yani düşünebiliyor musunuz, siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giriyorsunuz, 5 yıl o koltukta oturuyorsunuz, tek icraatınız birinin kafasını gözünü yarmış olmak. Alpay Bey de, mecburen bey diyoruz tabii, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi, yüzü ağzından salyalar akıyor, gözleri yerinden çıkmış, yumrukla bilmem ne, her fotoğrafı böyle, ayıp ya, ayıp ya, vallahi ayıp.
Beni siz de döktünüz, evet.
0212-809-3043 0212-809-3043 Mehmet.
İyi akşamlar Emre Bey, kolay gelsin.
Teşekkür ederim, buyurun.
Önce beni aydınlattığınız için teşekkür ederim. Çünkü siz anlatıncaya kadar ben kendimi Afganistan'da zannediyordum. Meclisin de Afganistan meclisi olduğunu düşünüyordum ama değilmiş.
Evet.
Siyasilerimizin söylediğine göre 2000 yıllık geçmiş olan bir devletin varisi olarak çok güzel bir meclisimiz olduğunu daha yeni yeni fark ettim. Şimdi siz Çağlar Bey'e dediniz ki mikrofonu bırakmıyor. Çağlar Bey mikrofonu bırakmıyor ama bir koltuğa yapışanlar da var. Ben aslında bunu sadece iktidar için söylemiyorum. Muhalefet için de söylüyorum. Koltuğa yapışanlar var ve sizin de dediğiniz gibi o meclise terör estiriyorlar. Şimdi ben Enver Bey'le sokakta karşı karşıya geldim. Enver Bey farklı bir siyasi partiyi temsil ediyor. Ben farklı bir siyasi partiyi temsil ediyorum. Ne oldu, iki kelime konuşamayacak mıyız? Kavga mı etmemiz gerekir? Ya da bizim vekilimiz diye seçip, demokrasi diye seçip gönderdiğimiz insanlar oraya kavga etmek için mi gidiyorlar? Birbirlerinin fikirlerine tahammülleri yoksa bunlar nasıl bizim vekilimiz olabilir?
Evet. Aslında mesele şu, kimsenin bir şey seçtiği falan da yok. Neden yok kimsenin bir şey seçtiği falan? Seçim nasıl olur? Sizin bir tercih hakkınız olur. Mesela koyarlar bana Fethi'yi, yanına koyarlar Halil'i, yanına koyarlar Hakan'ı, yanına koyarlar Necdet'i, Çağlar'ı koymazlar zaten. Tamam mı? Böyle dördünü koyarlar. Sen de dersin ki bunlardan birini seçeceğim. Ama bunları nasıl koyacaksın? Bunları koyman için bir kere onların da oraya gelmesi için bir ölçüsü olması lazım. Genel başkan diyor ki birinci sıraya koy abicim Hakan'ı diyor. Hakan'ı koyduk bire. Necdet'i koy abicim ikiye diyor. Koyduk ikiye. Neden o birdi o iki? Hangisi daha çok para verdi? Hangisi bana daha çok şey? Hangisinin daha çok delegesi var? Bilmiyorum, bir şey seçmiyorsun ki. Seçim neyle olur? Adamın teki sosyalist olur. Adamın teki işte muhafazakar olur. Bilmem ne, öyle değil. Türkiye'de uydurulmuş bir şey var. Merkez Parti, demokratik olarak kitle partisi falan filan diye bir laf var, uydurulmuş. Kitle partisi ne hikmetse herkes olur. Gel vatandaş gel. Nereye geliyoruz? Meclise. Ne iş yapıyoruz belli değil. Grup başkan vekili otur derse oturursun, kalk derse kalkarsın, söz verirse konuşursun. Genellikle de verilmiyor. Böyle bir meclis, böyle bir değerlendirme üzerinden Türkiye'de ne gibi bir yaratıcı düşünce olacak da ne gibi önemli bir konu konuşulacak, ben de çok merak ediyorum açıkçası. Evet, hep beraber demokrasi için oynuyoruz. Hopucuk, hopucuk, demokrasi. Demokrasi, hayatımın hiçbir aşamasında liberal demokrasiye inanmadım. Liberal demokrasi dediğiniz şey, meclisin zenginin parasını, malını, mülkünü korumak için atadığı isimlerdir. Tamam mı? Sosyalist demokrasi nedir? Sosyalist demokrasi eşit, adil, özgür bir dünyayı oluşturmak için fikirleri olan insanların yerli yerine gelmesidir. Demiyorum ki teknokrat hükümeti yapalım. Ama abi biraz da insaf, bir yetenek olsun ya. Okuma yazma bilsin. Ömrü boyunca üç kelime okusun. O şıpıdık şıpıdık demokrasi. Neyin demokrasisi? Şeyde kim var telefonda? Serhat.
Alo.
Bugün atarlı bir günümdeyim. İyi konuş.
İyi konuşayım Enver Bey.
Buyurun.
Sizi dinliyorum. Çok da beğeniyorum. Hoşuma gidiyor. Tamam. Siz demokrasiye inanmıyorsunuz ama ben de bu ülkenin düzeleceğine, hayal ettiğim bir geleceğin olacağına inanmıyorum ya.
Öyle mi?
Vallahi. Yani çocuklarım için üzülüyorum. Ben 60 yaşındayım. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Hep düzgün bir insan olmaya çalıştım. Çocuklarımı düzgün Atatürkçü yetiştirmeye çalıştım ama ülke iyiye gitmiyor dostum. Ne yapmamız lazım?
Sevgili dostum, bu düzgün bir insan olma meselesinde tartışmamız lazım. Düzgün insan nedir? Türkiye'deki düzgün insan bal tutan parmağını yalar. Türkiye'de insanların hırsızlığa karşı olduğuna ben inanmıyorum. İnsanların ben niye çalamıyorum diye düşündüğünü düşünüyorum ben. Yani o ihale aldı, o malı götürdü, ben niye götüremedim? Vallahi bunu duyuyoruz ya. Elimde fırsatım olsa memleketi satarım diyen insanların olduğu bir ülkedeyiz. Ayrıca kahvede yapılan sohbet seviyesinde mecliste konuşuluyor. Kürsülerde konuşuluyor. Sus sen, otur yerine. Ötekine diyor ki ne diyorsun sen? Gel buradan konuş. Senin gelmişini geçmişini sorgularım diyor mesela falan. Hani böyle şeyler oluyor. Şimdi buradan da hangi fikri tartıştık yani biz? Nasıl bir bütçe üzerinde konuşuyoruz biz? Zaten bütçe diye bir şey yok ki. Aslında külliyede Sayın Cumhurbaşkanı isterse enflasyon oranını da arttırıp devam ediyor. Ama lafa kalırsa demokrasi var. Ha, demokrasi, demokrasi, şıkıdım şıkıdım demokrasi. Olur olmaz demeden zamanlar çok değişti. Şimdi şöyle bir şey olsa gam yemeyeceğim. Mesela meclisteki arkadaşlara deseniz ki temel insan hak ve özgürlüklerine dair ne biliyorsunuz? Birer manalı cümle kurun. Kaçı kurar? Kaçı kurabilir? Ben ciddi olarak soruyorum. Kaçı kurabilir? Nasıl bir memleketin evladıyız ki biz? İnanıyoruz ki o gazi mecliste insanlar hakikaten düşünüyor, taşınıyor. Memleketi için yanıp... Şimdi bu yanmak deyince de aklıma Mazhar Alanson geldi. Yeniden oraya dönelim. Ya bu Mazhar Alanson öldürecek beni ya. Yemin ediyorum öldürecek. Dur, dönüşte ona girelim. Yandım yandımla.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Şimdi hep beraber ellerinizi Tanrı'ya açabilirsiniz. Çünkü aslında bu şarkının sözlerini iyi dinlediğimiz takdirde bugüne kadar her birimizin sınırlı zekası olduğu için sözleri yanlış yorumlamışız. Bakın neler demek istiyor, bir dinleyelim.
Bir macera yıkıldım, kelimeler paramparça.
Burayı iyi dinleyelim lütfen.
Yandım yandım, yandım yandım, ah kine yandım. Bana elden şarkılar söyleten.
Aha, da burada yakalanıyor işte. Şimdi baka baka, Masar ne zaman saraya gitti, ne zaman eline bir ödül tutuşturdular, bu yandım yandım bana yeniden şarkılar söyleten kadın meğersem Kabe'ymiş. Kalkmış Kabe'ye sabah, duygulanmış, iki göz iki çeşme. Yahu kardeşim, yalanın, yalanın, sahtekarlığın Türkiye'de hiçbir şekilde açığa çıkma ihtimali yok. Zaten apaçık ortada çünkü. Ya birader, sen Bodrum'da aşık olmuşsun, kadın görmüşsün, heyecanlanmışsın, yüreğin yanmış. Biz de buna inanıp aşık olduğumuz zaman bunu dinlemişiz. Adam diyor ki olur mu ya? Ah bir bilseniz. Neyi bileceğiz abi? Ben otelleri kalktım, Kabe'yi gördüm, yandım, sonra ağladım. E kadın? Kadın? O muamma.
Bir çizik attın gönlüme, kanattın. Yandım yandım, yandım yandım, ah yine yandım. Bana elden şarkılar söyleten kadın.
Evet, bana yeniden şarkılar söyleten kadın Kabe'de yazılmış. Hep birlikte müzik tarihçileriyle birlikte o kadın kimdir diye tabii ki sormuyoruz. Adam külliyeye gidip eline tutuşturulan ödülden sonra bir de orada diyor ki ben çok ödül aldım ama bu bambaşka. Evimin en özel yerinde saklayacağım diyor. Acayip merak ediyorum ödülün akıbetini. Buradan soruyorum, Masar ödül nerede? Erkan.
Merhaba Enver Aysever.
Bir şey soracağım. Sence bu şarkı Kabe'ye mi yazıldı? Yoksa? Yoksa'yı sen doldur.
Bu şarkıyla ilgili en güzel yanıtı Bernard Lech'in Master Alonso'nun Twitter'ının altına yazmış. En güzel cevabı o vermiş. Ben o cevabı çok beğendim. Aynen katılıyorum dediklerine Bernard Lech'in. Onunla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Zaten hiç ummadığımız isimlerden ummadığımız U dönüşleri.
Kimden mesela? Masar'dan beklemiyor muydunuz?
Hayır, ben bekliyordum. Zaten onun öyle bir eğilimi vardı.
Onda tarikat, o cemaat işleri onda var ya. Neydi o? Ne tarikatındaydı Fethi ya?
Tabii tabii. Yani Masar Alonso'nda o eğilim vardı.
Dur
zaten.
Şey, bir şey tarikatıydı. Onların şeyhi falan öldü. Şimdi şey geldi başına. Ahmet Özhan geldi başına.
Tabii tabii. Zaten orada bazı başka ünlü isimler de var. O tarikata mensup olan tarikata. Var yani o önceden de vardılar, şimdi de varlar maalesef, böyle üzülüyoruz kendileri adına ama onlar hayatlarından memnun.
Canım niye üzülüyorsunuz, adam tarikatta idare. Ha, Cerrahi tarikatı, tamam.
Evet Cerrahi tarikatı, doğru. Ben de şimdi hatırladım. Ben bu demokrasi tarafıyla ilgili, yani demokrasi konusuyla ilgili bir iki cümle etmek istiyorum sevgili Enver Aysever.
Buyurun.
Şimdi bizim 2002'den önce zaten güdük bir demokrasimiz vardı. Yani sizin dediğiniz gibi bizim anladığımız anlamda katılımcı, işte insanların, halkın söz sahibi olduğu bir demokrasi hiçbir zaman Türkiye'de olmadı maalesef. Ama güdük de olsa ağır aksak işleyen bir demokrasi de olsa, eksikleri de olsa, gedikleri de olsa, en azından kurumlarıyla yine de iyi kötü işleyen bir demokrasi vardı Türkiye'nin. Kurumları vardı. Bizim bu çeken, işte bu fren denetleme mekanizması dediğimiz, ben de bir siyaset bilimci olarak işte biraz oraya atıf yapmak istedim. Bu tip mekanizmalar vardı. Onlar en azından Türkiye'nin daha geriye gitmesine engel oluyordu bir şekilde. Ama 2002'den sonra artık geldiğimiz noktada öyle bir yerdeyiz ki, demokrasiden çıktık, otoriter bir rejime geldik. O noktaya geldik. Umarım Enver Aysever, sevgili Enver Aysever, farklı, bu ülkenin farklı düşünen insanları bir araya gelir. Ne yapar ederler, bir şekilde gelirler. Kendi çıkarlarını, menfaatlerini arka plana atarak. Ve biz bu ucube sistemden kurtuluruz. Benim tek dileğim bu.
Evet, çok teşekkür ediyorum.
Rica ediyorum, sağ olun.
Deli diyorlar bana. Ah bu ayrılık.
Şimdi burada ah bu ayrılık dediği zaman, eğer tanrısal bir ayrılıksa tabii şehadet yolunu hayal ediyor olabilir. Onu da bilmiyorum. Fakat bu ikiyüzlülük beni çok rahatsız ediyor. Demokrasi dediğimiz tuhaflıkta da aynı şey geçerli. Yani partiden partiye yatay geçiş yapanlar, dikey geçiş yapanlar çok acayip işler. Evet Yekta Hanımcığım, buyurun.
İyi akşamlar Enver Bey.
İyi akşamlar.
Akşamdan beri, arabaya bindiğimden beri sizi dinliyorum. Çok şey söyleyeceğim ama şu anda hangisini nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Çünkü radyo programına katılmış durumdayım. Böyle saçma bir şey de araya aniden bir şey de şey yapabilirim ama öncelikle meclisimizin ve bu meclisteki kişilerin, bakanların vesaire konuşmalarının seviyesizliği, yani hani şuramıza geldi derler ya, bir diplomasi dili diye bir dil vardır yani. Bir diplomasi dili vardır, nezakettir. Biz çocukken Süleyman Demirel, rahmetli Ecevit, Sayın Ecevit, Sayın Demirel, Sayın Ecevit, hatta bir ara Hürriyet gazetesi yazdı. Sayın kelimesi artık hani şey yerine hakaret gibi algılanıyor gibi bir şey yazmışlardı. Çünkü kavga ediyorlardı ama yani birbirlerine hiçbir şekilde kötü, yani bu nasıl yani, ulan şerefsiz, edepsiz, sürtük, canım benim şeyin yüzünü okşamak gazet, yani ne kadar basit, nasıl bir şey bu, otur parmağını sallamak, yani ben kaldıramıyorum bir vatandaş olarak, bir Türk olarak, bir memleketini seven bir insan olarak bu kadar basit olmamalıyız yani. Bu kadar. Evet. Özür dilemeyeceğim. Yani niye özür dilemiyorsun? Vurmuşsun. Haklısın ya da haksızsın ama adam bir şekilde yere indirmişsin ya. Altay Bey daha hakeza dediğiniz gibi sürekli bir kavga, sürekli bir asabi duruş, ağzına, göz ağzından dediğiniz gibi köpükler saça saça falan. Yani bu yok yani. Bunları istemiyoruz. Bu meclis vaktinde TİPE partisine, Türkiye İşçi Partisi'ne milletvekili çıkaran bir meclis.
Ona da orada da saldırdılar, linç ettiler.
O evet.
Çetin Altan'ı mahvettiler.
Evet.
Ya bu mesele
nereye gitti bu insanlar ya?
Bu mesela ben bu sayın lafına son derece gıcık oluyorum. Hani ben mesela Necdet'e bir laf söyleyeceğim. Çok özür dilerim, söylüyorum. Necdet'i tenzih ederek sayın şerefsizler falan gibi cümle olur. Ne demek yani? Sayın deyince kurtuluyor musun? Sayın,
evet.
Böyle bir laf deme kardeşim, sayın da deme ama edebinle otur aşağıya. Sayın Başbakan evet. Deyip arkasından ağzına geleni söylerlerdi eskiden. Yani evet. Demokrasi falan zaten yani şunu...
Sonra, ve hala bunların peşine gidilmesi ya, yani tamam her şeyine şey yapıyor. Ekonomiyi de şey yapmadın ya da mesela bu kadar hukuksuzluğa karşı onu da görmedin. Ya şu bir kilo çay... 25 lira ya. Ya sen hala nasıl yani, neyin peşindesin? Ben Allah rızası için birileri gözünü açsın, bir şeylere baksın, bir şey yapsın yani bu memleket için. Gerçekten üzülüyorum. Biraz önceki beyefendi gibi çocuklarımız için üzülüyoruz. Yani gelmiş ve yokuş aşağıya yuvarlanan bir freni boşalmış bir memleket var elimizde.
Ya Yekta Hanımcığım.
Ya çok üzgünüm.
Sadece Türkiye'de böyle değil ya. Adamlar Trump'ı seçtiler ya. Trump'ı seçtiler. Yani bakın. İtalya'da faşistler iktidarda, dünyanın her tarafında böyle. Yani bu işler çok fena bir hale geliyor. Zaten bu demokrasi, zaten demokrasi dediğimiz şey şöyle bir yanılgı, o yalan üzerinden de hikaye yürüyor. Ya eğer şöyle bir şey olsa, toplumun en iyi yetişmişleri falan gibi bir şey yok ki. Toplumun ortalaması olsa ona da razı olacağım. Bence toplumun ortalamasının da altına düştük. Yani Allah aşkına Alpay Bey, mecburen bey diyoruz milletvekili olduğu için, ağzından salyalar akarak her seferinde ona vur, buna küfret. Bir siyasi partinin, Cumhuriyet'in kurucu partisinin genel başkanına ağzına gelin söyle falan, şerefsiz, haysiyetsiz, yalancı, böyle konuşmalar falan, bunlar olacak şey değil. Hadi biz vatandaş
ya
olarak.
Çok basit ya, çok basit, çok seviyesiz. Yani bir, yani hani diyoruz ya, itibardan ne olmaz demişti Sayın Cumhurbaşkanı, itibardan
tasarruf
olmaz. Tasarruf olmaz demiş. Ya itibar sarayla oturduğun koltuklarla mı bir tek ölçülüyor? Allah rızası için ya. Ya ben bakıyorum şu çöp tenekelerinden, çöp eskiden geçerlerdi, çöp kağıt mağıt toplarlardı. Ya bir sabah geçerlerdi, bir akşam iki kişi görürdüm. 5 dakikada bir kişi görüyorum ya. Her insanlar çöplere dadanmış durumda. Nasıl bir itibardan bahsediyorlar anlamıyorum. Şarjım bitmek üzere, dıt dıt dedi. Yani çok konuşulacak şey var. Çok üzgünüm ülkem için. Çok üzgünüm.
Şarjı doldurun, konuşuruz o zaman. Teşekkürler.
Tamam. Öpüyorum güzel yüzünüzden. Hoşça kalınız.
Evet Erkan, haydi bakalım.
Selamlar.
Buyurun.
Erkan Aktan, Doktor Erkan Aktan.
Buyurun Erkan Bey.
Enver Bey, demokrasi üzerine yaptığınız konuşmalarda benim geçmişte okuduğum bir şeyi hatırladım. İnsanları hep bugüne kadar acaba bir tane yanlış düşündüğüne inandığım kişiyi kendi tarafıma çeker miyim diye uğraştım. Maalesef cahil kesimden böyle birisini bu tarafa almak çok mümkün olmuyor. Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'da ilk hukuk tesettüs edilirken yapılan şey ne biliyor musunuz? Lise mezunları dahil hiç kimseye oy kullandırtmıyorlar. Diyorlar ki önce biz kanunlarımızı, hukukumuzu, her bir şeyimizi ayarlayalım. Sadece üniversite mezunları oy kullanıyor. Yani memleketinden çıkmamış, daha trene binmemiş, bırakın uçağa, denizi görmemiş, hiçbir vizyonu olmayan bir insanla aynı oyu kullanıyoruz. Bu şekilde de sonuç, bu memleketin parlamentosunda oturan bu insanlar. Aynen onlar gibiler. Kim onları seçtiyse onları reflekte ediyorlar, onları yansıtıyorlar. Bu işin sonu sadece ve sadece eğitimli insanların bu işi ele alıp bir şekilde eğitim kalitesini yükseltmesiyle belki çözülebilecek. Hukuka inanan doğru insanlarla ancak biz demokrasiyi yeniden, zaten bütün dünyadaki sizin dediğiniz gibi demokrasi denen şey tamamen bir aldatmaca. Çünkü bu şekilde oy kullanılıyor. Çünkü büyük kitleleri yönetmenin tek yolu onları cahil bırakmak.
Size
maalesef de onlar da sonuçta bu meclisi seçiyorlar.
Size katılmadığım yer şu. Bu iş ne üniversite mezunluğuyla ilgili, ne dünyayı görüp görmekle ilgili. Dolayısıyla yani bu mesele erdem sorunuyla ilgili. Bu mesele insanın değerler meselesiyle ilişkilenmesiyle ilintili. Yani Bütün bunlar bir öğreti, ideolojik bir mesele. Nedir o ideolojik mesele? Bir, insanlara köşeyi dönmecilik diye tarif edebileceğimiz, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler diye tarif edebileceğimiz ve aynen de böyle dünyada da Türkiye'de kullanılan bu neoliberal kavramlar yerleştirildi. Ya düşünebiliyor musunuz? Her koyun kendi bacağından asılır diye bir laf var. Yani diyor ki diğer koyunları boş ver. Yani sendikalı olma. Yani yanındaki KHK'lı arkadaşın götürülürken sen kafanı çevir. Yani birisi zindana giderken sen aman boş ver de. Sen aman kendini koru. Yani tek başına örgütlü olmayan bir toplumda hiçbir şey yapamayacağına göre sisteme ayak uydur. Sistemde mümkünse avantanı sağla. Avantanı sağladıktan sonra işine bak. Mesele bu. Dolayısıyla bunun okuryazarlıkla vesaire diye ilgisi yok ki. Bugün bakıyorsunuz Koç Üniversitesi'nde, Sabancı Üniversitesi'nde altında en lüks araçlarla gelen çocuklar iyi puan da almış olabilirler vesaire. Ama o sistem içerisinden neyi öğreteceksiniz? Türkiye'nin en iyi okullarından yetişiyorlar. Ama diyor ki ben kendi işime bakarım abi. Hal böyle olunca o zaman sadaka toplumu oluşuyor. Sadaka toplumu da zenginlerin daha çok zengin olması için oradan, yani müsiat dedi ya, zekat verelim dedi, ekonomiye zekat kavramını sokalım dedi. Dikkat edin, hiç kimse hak kavramından söz etmiyor. Şimdi DİSK'le ilgili açıklama yapıyor bugün Arzu Çerkezoğlu, işte aylık parayla ilgili 13-14 bin lira bilmem ne bir şeyden söz ediyor. Çok önemli bir paradan söz ediyor. Erdoğan gidiyor diyor ki TİSK, Türkiye İşverenler Sendikası, sağ olsun öyledir böyledir falan. İşverenlerle iş görüyor. İşverenler tamam dediği zaman bu sorun halloluyor. Ama mesele ne? Mesele ne? Oraya bakmak lazım. O yüzden Türkiye'de hani böyle o taraf bu taraf dediğimiz zaman bu taraf kim? Bu taraftaki hangi arkadaşla aynı tarafta olduğumuzu düşünüyoruz? Başka bir mesele var. Eğer gerçekten aynı yanda olduğumuzu zannettiğimiz isimlerle ilgili bu kadar büyük bir ortaklığınız olsa Allah'ın günü düş kırıklığı yaşamazsınız. Bir gün birinin parti değiştirmesinden dolayı şaşırıyorsunuz. Bir gün baroları satıyor adam, gidiyor başka bir ülkede işte büyükelçi oluyor. Bir gün birisi hasta bir kadının, genel başkanın yanında hasta bir eşin fotoğrafı üzerinden yorum yapıyor. Öteki bilmem ne yapıyor. Ya burada bütün bu tabloda şu var. Türkiye'de özellikle aydın olma, aydınlanma ve solcu olma meselesi maalesef kaba muhalif olmaya indirgendi. Kaba muhalif olmak ne biliyor musunuz? Muhalif gibi görünmek, muhalefetimsi. Muhalif falan değil bunların pek çoğu. Sistemin içinden besleniyor. Gömleğine, tişörtüne Atatürk fotoğrafı koyarak ortada dolaşan kişiye gel birader anlat bakalım Atatürk dese Atatürk'ten de haberi yok. Bir de ona sorduğun zaman Atatürkçülükle solculuğu da karıştırıyor. Oğlum hangi solculuk, hangi Atatürkçülük desen sağını solunu da bilmiyor. Ya bu doktor olsa ne olur, avukat olsa ne olur? Bir insan yaşadığı dünya içerisinde olup bitenleri ilk önce değerler üzerinden tartar. Değer, değer. Değerler nedir? Etik meseledir. Etik nedir? Kişinin kendisine dair koyduğu, kendi iradesiyle oluşturduğu kurallardır. Toplumun kurallarının ötesinde aklını kullanarak oluşturmak demektir. Dünyayı kavrama yetisidir. Bütün bunları eğitimin hangi aşamasında vereceksin? Daha 2 yaşında, 3 yaşında Almanya değerler eğitimi veriyor çocuklara oyun sınıflarında. Yani ne veriyor? Erkek çocuğa kızın kafasına vurma diyor, saçını çekme diyor. Yan yana olmayı öğren diyor. Siyah bir çocukla beyaz birisi, Müslüman biriyle Musevi birisi yan yana durabilsin diye bunu öğretiyor. Çünkü başka türlü olmaz. Dünyanın göçünü almışsın, başka bir toplum olmuş, yaşlı bir toplum olmuş. Sen ne öğretiyorsun? Allah Allah, Allah Allah, ne yaptık? Onu öldürdük, bunu kestik, bunu dövdük. Ayrıca gerçek de bu değil. Gerçek de bu değil. Ya soruyorsun, okur yazarlıkla ilgili bir bildiğin bir şey var mı? Mesela kendi diline dair kaç sözcük biliyorsun? 300 sözcük bilen kişi 300 sözcük düşünür. 3000 sözcük bilen kişi 3000 sözcükle düşünür. Düşünmek dediğimiz şey Tanrı vergisi değil ki. Okumakla, yazmakla, kavranmakla felsefe dediğin şey nereden oluyor? Sözcüklerin olmadığı yerde felsefe olmaz. Tanrısal bir şey değildir bu. Soracaksın. Kaç kişi bilse soru soruyor. Ya yolda giderken desen ki mesela Kasap Ahmet Efendi'ye, ya şu fabrika bilmem ne fabrikası nerede? Adam bilmiyor ama galiba diyor şurayı dönünce bilmem ne. Ya bilmiyorum desene. Bilmiyorum demek erdem. Bilmiyorum demek erdem. Bilmiyorum ya. Her şeyi bilmekle yükümlü değilim. Ama biz de bilmiyorum demezsin. Ama hiçbir şey de bilmezsin. Ayrıca bilmek ne? Bence onun üzerine de konuşmak lazım. Adam demiş ya, tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir. Bak. Aristo ne demiş? Kişi kendini bilmeli. Allah aşkına şu meclise dönüp baktığınız zaman kendini bilen kaç kişi var? Kendini bilmek ne demek? Kendini bilmek, yeteneklerini bilmek, haddini bilmek, düşünsel seviyeni bilmek, sınırlarını bildikten sonra dünyayı kavramak için o bakışı geliştirmek, entelektüel bir arayış içerisinde olmak. Kişi kendini bilmeli. Kendini nasıl bileceksin? Ne yapıyor? Kendini şeyhine havale ediyor. Parti başkanına havale ediyor. İşte ona havale ediyor, buna havale ediyor. Onun militanı oldu. Ağzından salyalar akarak sanki bir mafya kavgasındaymış gibi davranıyor ondan sonra. Ya kardeşim, kendini bilmek için ilk önce değerlerin olması lazım. Değerlerin olabilmesi için onu kavrayabilecek bir beynin, o kavramların oluşabileceği sözcükler olması lazım. Irkçı olmaman için onun içine onu o kavramlarla düşünmen lazım. Bu toplumun kaçta kaçı ırkçı? Çıkın sokağa, faşist olduğunu bilmeyen binlerce faşist bulursunuz. Binlerce faşist bulursunuz. Toplumda garip kurabaya acırlar ama tekme atıp döverler öteki taraftan. Güçlünün yanında saf tutarlar. Beraber bir kadro oluşturursun, dersin ki arkadaş biz sendikalı olacağız ya da biz işte devrimci olacağız, bir parti olacağız. Üçüncü dakikada içinden iki kişiyi araklarlar. Neden? Beş kuruş fazla verdikleri için. Yoldaşlık da bir kültür meselesi. Peki yoldaşlık nasıl olur? Aynı yere nasıl bakarsın? Benzer kitapları okuyacaksın, benzer hayatları yaşayacaksın, benzer deneyimlerin olacak ve benzer değerlerin olacak. Hangisi var? Allah aşkına biz partiyiz, diğerlerin kitle partisinde herkes olur. Nasıl yani herkes olur? Bir tanesi ırkçı, bir tanesi solcu, yan yana oturuyor. Aynı partide aynı yöne bakıyoruz. O baktığın yön o zaman çıkar yönü olur. Zülküf. Zülküf gitti.
Nereden aklıma esti kim bilir? Gezdim dün gece şehri şöyle bir. Herkes evinde, kendi halinde. Her yerde huzur, her yerde neşe. Bir ben huzursuz, bir ben çaresiz, bir ben sensiz. Gel sen ne çektiğimi bir de bak.
Altu, benim ne çektiğimi gel de bana sor Altu. Sor bakayım.
Enver Bey, nasılsınız?
Nasıl olayım ya? Bir meclis düşün. Ya Alpay'ı top oynarken de sevmezdim zaten. Onun ayağını kır, bunun kafasını kır, onun gözüne vur. Adam mecliste de aynı şeyleri yapıyor. Aday derken Alpay Bey, yani mecliste olduğu için bey demek zorundayız. Ondan sonra Sayın Alpay Özalan Bey. Burada vurguyu da yapalım. Neymiş efendim? Ağzından salyalar akarak koşuyor. Her kavganın içinde olur mu insan ya? İdeolojik bir kavga olsa anlarım. Ortada bir tablo olsa anlarım. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Ben mesela onun partisinden olsam vallahi yan yana fotoğraf vermek istemem. Ayrıca bu deli ne zaman benim de kafamı gözümü yaracak diye tedirgin olurum yani. Çünkü neye koştuğu belli değil ya.
Parti aynı seviyedeyse ne olacak?
Efendim?
Parti aynı seviyedeyse ne olacak?
O zaman ayvayı yedik, meclistekilerin kaçması lazım. Ya bir şey, bakın bir şey, bakın bir şey söyleyeceğim. Sadece o siyasi partiyle ilgili bir mesele değil. Türkiye'de eğer siyasi parti genel başkanları bu partiler kanununun da getirdiği bir mantıkla bir, herkes genel başkanın iki dudağı arasındaysa kaderi ayrı bir dert. Ama bir de siyasetin finansmanı sorunu var. Siyaseti nereden finanse ediyorsun? Kaynağın ne? Normalde bir siyasi partiyi kaynağı kendi üyeleri, seçmenleri olur değil mi? Mesela şimdi ikimiz parti kurduk. Beş kuruşumuz yok. Devlet de bize para vermeyecek. Nasıl buluruz? Mesela 2000 üyemiz varsa deriz ki arkadaşlar her ay 150 lira verin, ne yapalım, aldığımız maaştan vereceğiz. Çarparız o kadar parayı, toplananla bir tane bina tutarız. Değil mi? Büyüdükçe ihtiyaçlara gideriz. Kaynak nereden olduğu belli olur. Var mı bu? Yok. Çıkar. Yani bütün bu hikayeye baktığınız zaman bu çıkar ilişkileri bu insan kalitesini doğuruyor. Buyurun.
düşen saçlarımı tel tel saçlarım.
Vallahi ben göndermedim, düştü. Bir daha gelir inşallah. Çünkü adamcağız ayıp oldu, ben çal çevirik yaptım. Ya Necdet ya. Vay vay vay. Biliyorsun vay vay. Ne yap biliyor musun bu vay vayı? Hem Ahmet Kaya hem de Haluk Levent biraz oradan vay vay, biraz buradan vay vay, böyle bir gaza getirelim. Vallahi insanın tepesi atıyor. Ali konuş bakalım ya. Tepem attı zaten.
İyi akşamlar. İzmir'den Mabuli emekçisi Ali, nasılsınız?
Oo.
İyi selamlar.
Oo Ali, ne haber?
Teşekkür ederim. Sizi sürekli biz dinliyoruz. Bazen bağlanma şansına sahip oluyoruz. Bazen olamıyoruz ama sizi sürekli keyifli olarak dinliyoruz. Ben İzmir'den atanmış vekiller adına, birincisi Alpay, ikincisi Mehmet Ali gibi bir vekilleri İzmir'den, İzmir kentinden gönderdiğimiz için yani biz çok mutluyuz. Meclistekiler düşünsün ama çok üzgünüm. İzmir ve Türkiye'deki vekiller toplumun aynası. Biz nasıl isek toplumdaki insanların geneli mecliste aynısı oluyor. O yüzden çok hoş şeyler değil. Keşke böyle şeyler yaşanmasa. İzmir'in adına çok üzülüyorum. Kendi kentimden Alpay ve diğer kişinin çıkmasına çok üzülüyorum. Çocuklarımız için çok üzülüyorum. İşte doğa için üzülüyorum. Ağaçlar için üzülüyorum. İnsanlar, emekçiler için üzülüyorum ama elimizden gelecek şu an bir gücümüz yok ama kumaş bu. Mecliste aynısı oluyor. O yüzden çok üzgünüm.
Çok teşekkür ediyorum değerli dostum. Sağ olasın.
Hoşça kalın. İyi çalışmalar.
Çok teşekkürler. Evet, 0212 809 3043'teyiz. Hep beraber elimizden geldiğince sözümüzü söyleyeceğiz. Bir de yeni bir laf çıktı. Kemal Bey de bunu defalarca kullandı, yanlış. Siyaset üstü diye bir şey yoktur. Siyaset üstü lafının kendisi de siyasi bir laftır. Hatta kendini seçkin bir yere oturtmakla ilgilidir. Öyle bir lakırdıdır. Finansçı bir tane profesör var. Ben siyaset üstüyüm de. Ne siyaset üstüsün sen? Bir holdingin para işlerine bakan, bilimle uzaktan yakından alakası olmayan, bize yalan yanlış şeyler söyleyen, risk almamak için de siyaset üstüyüm diyen bir profesörcüksün. Dokunsan donacağım. İçimde intihar korkusu var. Bir gülsen ağlayacağım, bir gülsen kendimi bulacağım. Evet. Depremler oluyor beynimde. Sevgili dostlar, Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulları bütün hakikati ve gerçekliğiyle, kıvırmadan ve ciddiyetiyle konuşmaya devam ediyoruz. Evet Caner.
Merhaba, iyi akşamlar.
İyi akşamlar, buyurun.
Öncelikle dün bir izleyici arkadaş Yaftalı Kadın'la ilgili bir referans vermişti şehir tiyatrolarında.
Evet.
Ben oyunu izledim, şiddetle salık veririm, o bir. İki, az önce bir meslektaşım aradı, bir doktor arkadaşım. Dediklerini ben kendine yakalayamadım.
Şöyle diyelim, şiddetle demeyelim, hararetle diyelim. Türkiye'de o da yanlış tarif ediliyor ya. Evet. Aldım.
Bir kelime daha öğrendim zaten halinizden.
Estağfurullah.
Sizin de çok iyi tanıdığınız bir yazar var. Bir kitap çıkarmış. 85. sayfasında diyor ki, sanki bugünü özetliyor. İki cümle okuyacağım, kapatacağım. Sandık sahtekarlıktır. Demokrasi azgın kalabalığın tahakkümüdür. Sürekli hapislik halinin her seferinde onanmasıdır. Demokrasi seçenek sunmaz. Aptallığı aptalları oylatır. Ben onlardan biri olmak istemesem de ötekilerle yoldaşlık edecek bir güce sahip miyim diye düşündür dururum.
Bu benim kitap ya.
Evet.
Vay vay vay vay vay. Vallahi yakalandık ama tabii edebiyat yapıtı kurmacadır. Kurmacanın kendi içerisinde değerlendirmek lazım. Camer Bey beni yakaladı mı hemen yerden yere... Aslında taktik olarak tam da bunu yazdık. Gölgen zamanın penceresinde. Bakın geçen hafta çok acayip büyük sıkıntı yaşadım. TÜYAP bu seneki en kötü konuşma doluydu ama işte Necdet de orada. Kitap imzalayamadık. İşler kesattı demeyin çünkü imzadan biz para kazanmayız. Sizi görmekten, siz de olmaktan memnunuz. Bir şans daha verdiler bize. Bu hafta cumartesi Necdet, ben, muhtemelen Halil. Çünkü Halil dedi ki abi ben de gelirsem beni görmek üzere 100 kişi gibi suratıma bile bakmıyor. Hayatta gelmez bu ya. Cumartesi günü TÜYAP'ta hep beraber belki de Bella'yı söyleriz. Bütün radikal tahammülsüzler bir de belki bu yoldan deneyelim. 0212-809-3043. Hep beraber hafta sonu TÜYAP'ta cumartesi günü imza gününde olacağız. Gölgen zamanın penceresinde bir kere imzalayacağız. Bu arada yakında Berlin'e geliyorum. Berlin ve Ulm'de imza günümüz var. Muğla ve Bodrum geldi. Adana geldi. Ocak ayı takvimimiz de doldu. Vay vay vay vay vay. Evet Ahmet Kayacılar haydi bakalım. Vay vay vay. Ya Halil cumartesi evleniyor doğru ya. Bizim İzmir'e gelmemiz bana lazım. Anlat, Ahmet Kayacılar 0212-809-3043.
Bana bir şeyler anlat anlat. İçim içimden geçiyor. Yanımdasın susuyorsun.
Ne zaman dinlesem vallahi billahi gidiyoruz. Ahmet Kaya'yı hep çok sevdim.
Bakıyor görmüyorsun.
Hayda.
Dokunsan donacağım. İçimde intihar korkusu var. Bir gülsen ağlayacağım. Bir gülsen kendimi bulacağım. Depremler oluyor beynimde. Dışarıda siren sesi var. Her yanımda susmuş insanlar susmuş. İçimde ölen biri var.
İşte burada bütün Ahmet Kayacılar.
Vay vay vay vay.
Bir dahaki vay vaya kadar hemen Altu bugün 3 kere düşürdü. Hakikaten vay vay. Başla Altu.
1-2 ay önce gene düşmüştüm. Nasılsınız, iyi misiniz?
İyiyim.
Herkese iyi akşamlar.
İyi akşamlar. Hızlı düşebilir her an.
Enver Bey, ben şimdi şöyle söyleyeyim. 48-49 yaşındayım. Bir mitinge gittiğim zaman bakıyorum. En yaşlı genç olan, en düşük olanlardan biri benim. Bu Muharrem İnce'de ve Ekrem İmamoğlu'nda biraz değişti. Fakat kimse mitinglere gelmiyor. Bunu söyleyeyim bir. Gençleri çekemiyoruz. Bir de sandığa gittiğimiz zaman görevli bulunamıyor. Bu mesela yine Ekrem İmamoğlu'ndan örnek vereceğim. Adana'dan avukatlar geldi. Ben Pendik'te görevliydim. Şimdi herkes dönüyor, ediyor ama kimse göreve gelmiyor. Kimse hani kimse suçlamak istemiyorum. Belki de parti politikaları sebebiyle katılmak istemeyenler haklı olarak olabilir. Ama sandıklarda görev almanız ve sandıkları korumanız gerekiyor. İlçe seçiminde ben Üsküdar'da ilçe seçimin önünde 3-4 gece kadar kaldım. Şehir dışından arkadaşlar vardı. Yani şöyle söyleyeyim 3-4 kişiydik. Yani karşımızdaki yürüyüş 500'er, 1000'er kişi geliyordu. Ben herkesi sandıkta görev almaya, sandıkları korumaya, yardımcı olmaya davet ediyorum.
Yahu ben sinirlenmeyeyim, ben küfür etmeyeyim, ben ayağa kalkmayayım da kim kalksın yahu? Çocuğa cinsel istismardan yargılanan Milliyetçi Hareket Partili Kaya Alp, beraat gerekçesi az önce açıklanıyor. Gerekçe ne biliyor musunuz? Çocuğun da rızası var diyorlar ya. Bekir Bozdağ da demişti ya, küçüğün rızası var. Diyarbakır'da çocuk istismarı suçlamasıyla görevden alınan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Cihan Kayaalp beraat ediyor. Mağdur ifadelerini çelişkili bulan mahkeme heyeti, istismar olsa bile çocuğun rızası var diyor ya. Şimdi arkadaş, ne diyeyim sana ya? Hangi hukuk, hangi demokrasi? Bekir Bey de demişti ya, çocuğun rızası var. Allah aşkına ya. Şimdi şurada, bu mikrofonun başında. Ya o çocuğun anası, babası, o çocuğun hayat boyu yaşayacağı travma. Ve bir ülke bundan dolayı kıyamet kopmuyor. Herkes üstünü örtüyor ya. Bu nasıl iş ya? Ya neden korkacaksın? Hani dindarsın ya. Allah'tan da mı korkmuyorsun ya? Allah belanızı versin.
Dokunsan donacağım. İçimde intihar korkusu var.
Bu nedir ya? Bu nedir ya? Çoluğuna çocuğuna sahip çıkamayan bir memlekette neyi konuşacağız ya? Bu nasıl bir şey ya? Ben anlamıyorum. Anlıyorum da anlamak istemiyorum ya. 6 yaşında çocuğun neye rızası olacak ya? Nasıl bir mahkeme? Nasıl bir mesele? Neyi? Hiç mi vicdanınız yok ya? O akşam eve de mi gitmeyeceksiniz ya? Kararı veren hakim, ey hakim, akşam çoluğunun çocuğunun yüzüne nasıl bakacaksın? O 6 yaşındaki çocuk ömrünün sonuna kadar bu travmayı yaşayacak. Onun ahını almayacak mısın ya? Ben böyle bir şey görmedim arkadaş. Deniz.
Çocuk gözlerim dolusun.
İyi akşamlar.
Buyurun.
Mecliste bir fikir tartışıldığını gördünüz mü dediniz Enver Bey?
Evet.
Siz arkadaş meclisinde bir fikir tartışıldığını gördünüz mü?
Benim arkadaş benim arkadaş meclisimi soruyorsanız onu da söylerim. Sizinkinde durum nasıl?
Bence bizde kimse kimsenin fikrini merak etmiyor. Bir konuyla ilgili birisi bir soru sorarsa o sadece bir iki cümle sonra kendi fikrini söyleyip de ben şöyle düşünüyorum deyip kendi fikrini empoze etmek için söylüyor. Yani birbirimizin fikirleri şöyle konuşalım, tartışalım gibi bir merak olmuyor diye düşünüyorum.
Vallahi size bir söyleyeyim mi Deniz Hanım? Ben kendi kendime bir karar verdim. Radikal tahammülsüz dedikten sonra kimselere tahammül edemiyorum. Vallahi de billahi de görüştüğüm insan sayısını, yani aynı masaya oturup sohbet edeceğim insan sayısını 2'ye 3'e indirdim. Çünkü artık öyle bir noktadayız ki elindeki cep telefonundan kafasını kaldıramayan, herhangi bir fikre dair hiçbir kanaati olmayan, dostluğun, bir kadeh bir şeyi paylaşmanın, bir kahveyi paylaşmanın, iki lokmayı paylaşmanın kıymetini bilmeyen bir insanla şu kalan ömrümü geçirmek istemiyorum. Kitaplarım var ya, açtıysa onu okurum, çocuğuma sarılırım, köpeğimi gezdiririm ya. Bunda haklısınız. Neyi paylaşacağım senden, ne söylüyorsun bana? Hiç. Öyle bir dünya ki gamsızlık, ben burada kendimi paralayacağım, senin umurunda olmayacak. Yani böyle bir şey olur mu? İşte bunun içindeyiz biz. Çok güzel bir şey söylediniz ya. Arkadaş meclisinde ne tartışılıyor? Hiç. Demin vallahi çok çok sinirim bozuldu ya. 6 yaşında çocuğa küçüğünde rızası var diye adama beraat veriyorsun. Ya ondan sonra diyorsun ki bu insanlar hukuka güvensin. Neye güveneceksin ya? O çocuğun anası, babası vesaire, çevresi şu bu hukuk cezayı vermemiş diye düşünüyor. Üstelik de riskli bir bölgedesin. Çünkü insanlar zaten aidiyet duygusunu kaybetmişler. Diyarbakır'dasın. İnsanlar çoluğa çocuğa sahip olunmadığını düşünüyor. Ya devlet nedir? Devlet dediğin hukuktur ya. O adalettir önce. Hepsini geç, adalettir. Hakim nedir? Vicdandır ya. Yaşam deneyimidir. Değerlerin olması demek ki o yok, bu yok. Peki birader ne var? İnsan ne için yaşar ya? Hakikaten Allah belanızı versin ya. Böyle bir kepazelik olmaz ya.
Karanlık yollardan geçtik,
zehir gibi sular içtik. Bir yanımızda ölüm, bir yanımızda yar sevdik. Bir değil bin bir kere Sırat köprüsünden geçtik. Cehennemde ne illetin ta göğsünü deldik geçtik. Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu. Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu. Yersem kaldım geride, girsem kaldım geride. Ah akıp gidiyor hayat, yüreğim anlıyor seni. Artık susma yorgun demokrat. Ah akıp gidiyor hayat, yüreğim anlıyor seni. Artık susma yorgun demokrat.
Evet Murat.
Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
Buyurun.
Tam bir radikal tahammülsüzlük örneği yaşıyorum ben de. O konuda size hislerimi belirtmek istedim. Özellikle bu çocuk istismarı son derece canımı yakan bir konu. Çünkü ben de bir kız çocuk babasıyım. Aynı soruyu ben yıllar önce bir kereden bir şey olmaz diyen, sayın demeyeceğim bir kadının vermiş olduğu beyanatta...
Bakan.
Ay, bakan mı, öyle mi diyorlar? Bilmiyorum. Yani
Bakıyor.
Öyle, evet, aynen doğru söylüyorsunuz, katılıyorum. Bir bakanın söylemiş olduğu o kadar içimi acıtmıştı ki. Ondan sonra diğerlerinin bir kadın olarak, bir anne olarak bu insanın dile getirdiği bu hiç olmayacak bir düşünceyi diğerlerinin söylemesini doğal karşılamak istemiyorum ama çok fazla içimi yakıyor. Aynı soruyu onlara soruyorum. Siz akşamleyin bir kız çocuğunuz varsa kucağınıza alıp yüzüne nasıl bakacaksınız?
Kız değil ki sadece, erkek çocuklarından da tecavüz ediyorlar. Bugün şeyde işte İsmaila cemaatine bağlı bir tarikatta yine o olay çıktı, yine beraat çıktı. Neymiş efendim? Ailede konunun içindeymiş, bilmem neymiş. Ya bir kere şunu anlamıyorlar. Şu liberallerin var ya, şu yetmez ama evetçilerin falan, yatacak yeri yok bu memlekette.
Yok,
yatacak yeri yok.
Yok.
Niye yok biliyor musunuz? Cumhuriyet gazetesinde bile, bakın o zaman ele geçirmişlerdi de gazeteyi. Köşesinde şunu yazmıştı. Hem de bizim Nuray yazmıştı. Nuray Mert. Diyordu ki aileler çocuklarını dilediği gibi yetiştirebilir. Hayır, yetiştiremez arkadaş. Bu nereden çıktı? Kim söyledi bunu? Ben anlamış değilim. Sen 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında çocuğu, tamam kardeşim sen artık gelin olabilirsin, sen artık damat olabilirsin diyemezsin ki. Senin elinden çocuğu alırlar, alması gerekir. Bunların adı çocuk gelin değildir. Bunların adı çocuğa tecavüzdür, suçtur. Irzına geçmedir. Tamam mı? Annen babanın onu yargılanması gerekir. Siz yani pedagojiden, bilimden bunu mu anlıyorsunuz? Ya tıp diyor ki 21 yaşın altındaki herkes çocuktur. Hukuk diyor ki 18 yaş ve altındaki herkes çocuktur. Sen 15 yaşında, 16 yaşında, 17 yaşında insana da bunu yapamazsın. Kaldı ki 10 yaşında çocuğun ne kafasını kapayabilirsin, ne zorla açabilirsin, ne cinsel organlarına dokunabilirsin, yapamazsın. Anne de olsan, baba da olsan istediğin gibi yönlendiremezsin. Ne demek yani anne baba? Davranamazsın. Niye milletin elinden çocuklarını alıyor hukuk o zaman? Ya baba sapıksa ne yapacaksın? Anne manyaksa ne yapacaksın? Biz bunları yaşadık ya. Şimdi bunları, bu tarikatları, cemaatleri sivil toplum örgütü diye sattılar bu memlekete ya. Bunu liberaller söyledi. Yetmez ama evetçilerin peşine düştü o güruh var ya milletin. Onlar söyledi.
Karanlık yollardan geçtik. Zehir gibi sular içtik. Bir yanımızda ölüm, bir yanımızda...
Ya arkadaşlar, bir ülkenin çocukları bu kadar korumasız olursa, bir ülkenin evlatları bu kadar kolay toprağa düşerse, can verirse, orada huzur nasıl olacak ya? Çocuğun hırzına geçilecek, dövülecek, sövülecek, askerlik zamanına gelmiş kınalı kuzusu gidip can verecek. Bütün bu insanlara tamam bunlar oldu, mahkemeye gideceksin, hesap sor diyeceksin, sorulmayacak. Ondan sonra böyle bir hayat olur mu ya? Böyle bir hayat olur mu ya? Hani birisi sorduğu zaman sen niye tahammülsüzsün sorduğu zaman o kadar sinirleniyorum ki, soru o değil ki, soru şu: sen niye tahammüllüsün birader? Bu olan bitene niye tahammül ediyorsun? Niye bir çift lafta sen söylemiyorsun ya? Bir sürü demokratik kitle örgütü var vesaire var. Ya bir de bu mesela öyle ya şeyler var ki, mesela HPV aşısı için benim de destekçisi olduğum bir dernek, önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği, Türkiye'nin dört bir tarafında dava kazandı ve şimdi büyük bir terslik olmazsa bakanlık bütün HPV aşılarını ücretsiz yapacak. HPV aşısı ne? Üstelik erkeğe de yapılabiliyor. Rahim ağzı kanserini engelliyor. Şimdi bunun için mücadele veren insanlara minnettar değil misiniz? Ama çıkıyor bir tane finans profesörü, utanmaz. Diyor ki zamanında pandemi döneminde, ya kardeşim devlet sen aşıyı getiremezsen diyor. Biz paramızla vurulalım. Bak yani yoksul olanın canı cehenneme, parası olan yaşasın korunsun. Zaten parası olan bir şey gitmiyor. Uçağı var, evi var, her bir şeyi var. Hastalanmıyor. Hastalansa hastanesi var. Garip kuraba ne olacak? Ya bu kadar işte finans dediğin bu. Finansçılık dediğin bu. Bunlar kötü. Böyle olmaz. İnsanlarımıza sahip çıkacağız. Ahlaki değerleri konuşacağız. Ve sahte muhalefet olarak görünen insanlarla hakikaten hak hukuk arayan, alın teri arayan, insanın uğruna mücadele veren, şu topraktaki çiçeği de düşünen, şu topraktaki hayvanı da düşünen, kız çocuğu, erkek çocuğu ayırt etmeden hepsinin hakkını savunan, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, dini ne olursa olsun bunların kardeşçe yaşamasına inananlar olmalı, birileri olmalı. Aksi halde olmaz. Hayat böyle devam etmez. Cehenneme döner. Dönüyor zaten. Ya bir çocuğa tecavüz edilip de küçüğün rızası vardı diyorsanız, bey bu kişi bakansa, ben sana ne diyeyim ki ondan sonra? Hangi demokrasi? O zaman da Alpay gider, milletin kafasını kırar. Alkış alır.
Dur, bırak kaynasın.
Ya insan ne için yaşar? Allah aşkına ne için yaşar? Şimdi paramız pulumuz var. Hep beraber gideceğiz, kahkaha atacağız, yemek yiyeceğiz değil mi? Orada o çocuğa tecavüz edilmiş. Ne yapacağız? Adalete, eşitliğe, özgürlüğe, insanlığa zerre kadar merakın yoksa, bütün bunlar umurunda değilse, sadece birilerinin adamıysan, sadece bir liderin iki dudağı ağzından çıkan meseleden dolayı bir militan gibi saldırıyorsan, mafyatik davranıyorsan, senin bakanın da böyleyse, milletvekilin de böyleyse, peki neye, bu, neye inanacağız ya, neye tutunacağız? Böyle şey olur mu ya? Böyle şey olur mu? Ve bütün bunlar oluyor, yıllardır oluyor. Ve asla kıyamet kopmuyor. Diyeceksiniz ki daha ne kadar kıyamet kopsun. Doğru.
Açma televizyonu.
Ah İstanbul. Artık Ahmet Hamdi Tanpınar'ın söz ettiği İstanbul çok uzaklarda kaldı. O İstanbul'da sabahları karanlık içinde çocuklar birer hayalet gibi, kadınlar, insanlar uykulu, korkak, arkasından kimin geldiğini bilemeden sokaklarda birer karaltı olarak yürüyorlar. O İstanbul'da insanlar bir yerden bir yere gidemiyorlar. Gözler mahmur, ceplerde 5 kuruş para yok. İnsanların birbiriyle dayanışma ya da selam sabah edecek hali yok. Eskiden vapurlara binildiğinde herkes birbirini tanırmış, beyefendi dermiş, nasılsınız, iyi misiniz, okuyanlar, bir hürmet, bir kültür yok birader. Hep kahır ya.
Dur, bırak, kımıldama.
Evet Cemil.
Alo.
Buyurun.
Merhabalar.
Merhaba, buyurun.
Böyle seçen olunca
hiçbir şey anlamadık. Sesiniz gidiyor maalesef. Daha doğrusu hiç gelmiyor.
Gözlerim İstanbul gecesi.
Bu arada işin asıl vahim tarafı ne biliyor musunuz? Mecliste millet birbirinin kafasını gözünü yarıyor. Bunu yapan kişi şunu söylemiyor. Bakın, şunu söylemiyor. Açık bir şekilde, ya özür dilerim demiyor. Mecliste bunlar olur diyor. Ben devam edeceğim diyor. Öteki taraftan insanlar tarikatların cemaatlerin eline düşmüş. Sistem, neoliberal sistem herkese sadaka vererek idare etmeye çalışıyor. Yani sadaka toplumu olduğun için kimsenin özgürlüğe, düşünceye, sanata, edebiyata ihtiyacı yok. Çünkü insanlar bunun hak olduğunu bilmiyor. Yani kardeşim, ben bu ülkede doğduğum için, buranın yurttaşı olduğum için belli haklarım vardır demiyor. El avuç açmaya indirgenmiş bir hayat, düşkünler toplumu, itaat edilsin, kimse itiraz etmesin, sistem böyle devam etsin, zaman zaman sus payı verilsin. Türkiye İşverenler Sendikası'ymış. Türkiye'de asgari ücretle işbirliği yapıyormuş. Neyin işbirliğini yapıyorsun abi? Bakalım, benim yaşadığım koşullarda sen bir hafta yaşayabilecek misin? Bir gün yaşayabilecek misin? Camları kırık, orayı işte buldukları poşetlerden falan kapatmaya çalışmış insanlar. Her taraf küf. Dolapta yiyecek içecek hiçbir şey yok. Türkiye'de bugün, dün Kemal Bey söyledi ya, gittiğiniz taksi durağında 50 liraya uyuşturucu buluyorsunuz. Evet, buluyorsunuz. İnsanlar umutsuz. Çoluk çocuk perişan. Bakın şunu unutmayın. Bir halk, bir toplum, bir dünya can çekişirken siz kendi kalelerinizde istediğiniz kadar duvarları büyütün. İstediğiniz kadar gözetleme yapın, 1000 tane kameranız olsun. İstediğiniz kadar silahınız olsun, istediğiniz kadar gözcünüz olsun, askeriniz olsun. Olmaz, olmaz, gerçekten olmaz. Adalet olmadığı müddetçe, açlık bu seviyede olduğu müddetçe, düşkünlük insana her şeyi yaptıracak hale geldiği müddetçe, oradan anlamlı bir sonuç çıkmaz. Yani bir bakan bir kere olmuş ve bu işte münferittir diyorsa, bir başka bakan küçüğün de rızası var diyorsa ve bütün bunları meşrulaştırıyorsa, ondan sonra o hakim de böyle olur zaten. Evet, 0212-809-3043'teyiz. Enver Aysever'le yolcu yolunda gereksiniz. Hangi yol olduğunu da gerektesiniz, hangi yol olduğunu da konuşuyoruz. Ben dediğim gibi bu haliyle bir liberal demokrasinin hiçbir zaman ne işe yaradığını bilmedim, hiçbir zaman da inanmadım. Çünkü insanların kendi kendini yönetmesinin koşulları olmadığı gibi demokrasinin temel koşulları da yok. Bizdeki sandığa indirgenmiş, sadece çoğunlukçuluk üzerine kurulmuş olan, onu da birkaç liderin tespit ettiği, kendi içinde acayip ilişkilerin olduğu, gerçekten iyi, merhametli, düşünen, okuyan, çalışan insanların sistemin dışına itildiği, sermayenin belirleyici olduğu, işçinin, emekçinin adının bile geçmediği garip bir düzen. Bu böyle bir düzen. Ağalar, paşalar falan, böyle acayip düzen. Böyle bir şey olur mu ya? Cemil.
Merhaba Sayın Aray Bey.
Buyurun.
Nasılsınız?
İyi idare ediyoruz. Siz nasılsınız? Siz de iyisiniz inşallah.
İnşallah. İnşallah hep beraber daha iyi oluruz. Ya şimdi bu tecavüz konusu bilmem ne, benim en hassas, en tüylerimin diken diken olduğu bir nokta. Çok can damarıma dokundunuz. Yani ben yıllardır bu konu üzerine muhalefet de yapıyorum. Çevremdeki insanlara da yönleniyorum. Ama var ya, hakikaten çok çok derin mevzu. Ya iki tane kızım da var benim ya. İki tane kız babasıyım ben ya. Bunun normalleştirmesi olabilir mi ya? Böyle bir durum bir toplumda olabilir mi? Üçüncü bin yılın başındayız. Nasıl olur da bir bakan bunu söyleyebiliyor ya? Ben bunu anlamıyorum. Hangi din, hangi İslam, hangi kitap bunu yazıyor? Ben Kur'an-ı Kerim'i de hatmetmişim, biliyorum. Ve sol görüşlü bir insanım. Gelsin bir tanesi tartışalım. Var mı böyle bir şey ya? Böyle bir dünya mı var? Hayvana tecavüz et, çocuğa tecavüz et, erkek kız demeden. Doğayı katlet. Nasıl olacak? Nereye kadar? Bir yerde sonu var mı bunun? Duracak mı? Bitecek mi? Biz mi biteceğiz? Nasıl olacak? Türk bayrağı neyi ifade ediyor ya? Türk bayrağının anlamı ne? Pasifize mi olduk?
Evet. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. ...0212-809-3043... evet, maalesef tatsız konularda konuşuyoruz. Zaten buraya gelirken yolda, ya daha başka meselelerden de söz edebilir miyiz, kültür dünyasından, sanattan, edebiyattan falan diye tam düşüneceğiz. Karşımıza Alpay Efendi ağzından salyalar akarak koşacak. Bir tane milletvekili, sözüm ona, ötekinin kafasına vuracak. Öteki adamcağız yere düşecek. Derken ben özür dilemem, mecliste böyle bir şey olacak diyecek. Tam bu meseleye derken öteki tarafta çocuğa tecavüz edilmiş. Bir de tecavüz gerekçesinde diyor ki çocuk tecavüz edenle birlikte kahkaha atıyormuş efendim. Bu o, yani rızası olduğunu gösteriyormuş falan. Ya bu nedir Allah aşkına ya? Yani bir de bunlar yazılıyor koca koca adamlar. Dünyanın hukuk fakültelerinde acaba bu gerekçeli kararlar falan okulsa ne olur yani? Bir de işin bu tarafı var. Evet, 0212-809-3043. İnsanın insan olması serüvenin de, insanın insan olabilmesi için, düşünebilme yeterliliğine gelebilmesi için temel soruyu sorması gerekmez mi? İnsan nedir? Nasıl bir varlıktır? Yiyoruz, içiyoruz, bağırsaklarımız çalışıyor. Dolayısıyla dışkımız var, salgılarımız var. Tamam, bu işin bir boyutu. Bir de duygularımız var, değerlerimiz var, değil mi? Bir boyutu daha var. İşin hiç bu tarafından nasibini almadan hayat sürdürülür mü ya? Böyle bir şey olur mu?
Bakıyor görmüyorsun, dokunsan donacağım. İçimde intihar korkusu var, bir gülsen ağlayacağım.
İnsan öfkesini, İnsan itirazını iyilik için yönlendirmeli. Orası için kullanmalı. Çünkü nihayetinde insan hayatını anlamlı kılmak için yaşar. Arkasında bir heykel bırakır ve o heykelle gurur duysun ister.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Başım köpük köpük bulut, içim dışım deli, ben bir ceviz ağacıyım.
Evet Volkan.
İyi akşamlar diliyorum.
Buyurun.
Yani çocuklara tecavüzün normalleştiği ve cezası kaldığı bir ortamda mecliste birilerinin dövmesi herhalde çok normal olsa gerek. İnşallah bugünleri atlatırız. Umut etmek gerek. İnşallah bugünlerden çıkarız tüm ülke olarak. Bunu söylemek istedim.
Teşekkürler.
Ben bir ceviz ağacıyım. Hâlen farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında.
0212 809 30 43 4 kişi alacağız, sonra dükkanı kapayacağız. Sevgili Özge Metin söylüyor, davulda da ben ve Aykırı Kumpanya Orkestrası çalıyor. 0212 809 30 43 birinci telefon geldi bile.
Yapraklarım suda balık gibi, kıvıl kıvıl yaprakları bir tek mendil gibi diril diril. Koparıver gözlerimin gülü, yaşını sil. Ben bir çiftiz ağacıyım, gülhane farkında.
Evet Özgür.
İyi akşamlar, iyi yayınlar Enver Bey.
Buyurun.
Alpay konusu hakkında ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Daha doğrusu bugünkü olayla değil de geçmişiyle alakalı çok bir hatırladığım bir olay var. Galiba takımıyla son maçıydı galiba. Bir rakip takıma transferi söz konusuydu 90'lı yıllardan. Eşi Cansel Hanım sürekli televizyonlarda boy gösteriyorlardı falan.
Özel hayatla ilgili bir şey söylemeyin lütfen.
Yok yok, özel hayatla ilgili değil. Ben şöyle diyeyim. Bütün stadyum aynı anda işte kendisine küfür etmeye başlamıştı. Ben o sahneyi hiç unutamam. Hep aklıma geldiğimde bu şahıs adına hep üzülürüm. Yani Türkiye'de hani bir futbolcunun bu duruma işte düşmesinden dolayı aklımda hep o kalmıştır. Zaman zaman da aklıma geldikçe üzülürüm. Onu hatırladım. Yine bu olay olduğunda onu şey yapmak istedim, paylaşmak istedim. Sağ olun.
Evet, hiçbir kimsenin eşine, kendisine hiçbir statta, hiçbir şekilde, hiçbir koşulda küfür edilmesi söz konusu olmamalı. Daha da ileri götürmek gerekiyor. Bunların çok ağır cezası olması gerekiyor. Herhalde şöyle bir ibret bağlamında söyledi arkadaşımız. Ben çünkü tam bağlamını anlamadım. Herhalde yani o gün o kadar üzüldüğümüz bir insan bugün kendisi bir başka konunun tarafı oluyor falan dedi diye düşünüyorum. Tam anlamadım çünkü. Evet, 0212 809 30 43 bir telefon daha geldi. Dediğim gibi 4 telefon alacağız. Ancak hakikaten insanın canı sıkılıyor bütün bu olup bitenlere baktığı zaman. Çünkü bir sistem öyle bir hale gelmiş ki yalanın egemenliği, bir taraftan işte saltanat hayatı süren zenginler. Yani bir mesela bu BİM meselesi, onun CEO'sunun yaptığı şeyden sonra, açıklamadan sonra ya adamı alenen neredeyse öldüreceğiz diye tehdit ediyorlar. Bir Allah'ın kulu da ya ne yapıyorsun demiyor. Dükkanları kapatacağız diyorlar, şu bu, bir de bu kendi adamları. Yani meselenin boyutunu bir düşünsenize, yani buradan mesela ne gibi bir sonuç çıkacak Türkiye'ye, ben çok merak ediyorum.
Biz de bilelim, soyulmaz.
Evet Serhat.
Merhaba.
Buyurun.
Ben bu çocuk istihbaratıyla ilgili iki şey söylemek istiyorum. Bugün bir anne baba ayrılırken bile hakim çocuk 9 yaşından küçükse çocuğun annesini veya babasını sağlıklı bir şekilde seçemeyeceği için çocuğu dinlemiyor bile. Okula gösteriyoruz. 6 yaşında çocuk altına tuvaletini mi yapar, karnı acıtır, oturur ağlar mı diye öğretmeni velisi başında. Kaldı ki aynı yaşta bir çocuk, 6 yaşında bir çocuk cinsel istismar sırasında bir de affedersiniz hani istiyince ondan sonra benim rızam var diyecek. Yani bunları akıl edemeyen çocuk cinsel istismar sırasında diyecek ki aa bu iyi, ben bunu istedim. Ya bu mu yani?
Bu. Bu.
Telefonum kriptolusu çıktı, mertlik çoktan bozuldu. Fıs fıs fıs fıs aranızda ne konuşuyorsunuz biz de bilelim. Soyulmak için sadece mümkünse hamama girelim. Oh fıs.
Evet, 0212 809 3043 son iki telefon alacağız. Arkasından yavaş yavaş toplayacağız. Gerçekten insanı çok ama çok üzen şeyler yaşıyoruz. Bazılarını insanın hakikaten yüreği dayanmıyor. Olacak işler değil yani. Evet Erdal.
Merhabalar Enver Bey.
Buyurun.
İyi akşamlar. Vallahi bağlanacağımı düşünmüyordum ama şimdi fazla da zamanı almadan hemen. Şimdi zaten çürümenin bu kadar yoğun olduğu bir toplumda nasıl düzelteceğimizi böyle iyi insanlar olarak ne yapmamız gerektiğine dair yol gösterecek bir şey bekliyoruz aslında. Aslında bunun tamamen kendi içimizde olduğunu düşünüyorum. Yani dediğiniz gibi erdemli insan olmak, iyi insan olmak, iyi işten taraf olmak. Bunu böyle çözebileceğimizi düşünüyorum sadece. Bunu paylaşmak istedim.
Teşekkürler.
Teşekkürler.
Üşütür nazımı kurşun.
Evet, bu dinlediğiniz şarkının sözlerini Nazım Hikmet için hazırladığımız bir sahne gösterisi sebebiyle ben yazmıştım. Maalesef artık bütün bunları yapmaya da zaman kalmıyor. Çünkü öylesine felaket bir tabloyu yaşıyoruz ki insan yani neresinden tutsa elinde kalıyor. Hayatın akışında öyle bir yerden geliyor ki bütün bunlar. Bazen insan tabii öfkesine de yenik düşüyor. Ama yani öfkelenmemek ne mümkün? Çoluğun çocuğun hırsına geçilirken mahkemenin cezayı suçluya değil hırsına geçilene vermesi en hafifinden insana pes dedirtiyor. Doğrusu gerçi çüş olmalı ama biz pes diyelim. İsmail.
Ha, merhaba. İyi akşamlar Enver kardeşim.
Buyurun.
Ben senden büyük olduğum için kardeşim diyorum, kusura bakma.
Estağfurullah, buyurun.
Ya ben şeye takılıyorum ve sizden bir tahlil istiyorum. Şimdi sizlere devamlı bağlanıyor kardeşlerimiz. İşte biz aslında diyor muhafazakarım ben ama diyor sizi seviyorum diyor. Ben burada şunu düşünüyorum. Acaba bu arkadaşların, bu kardeşlerin bu ırza, tecavüzde hiçbir sorumlulukları yok. Sadece olaya yüzeysel bakıp işte Enver'i seviyorlar ama muhafazakarlar. Bu konuda sosyolojik bir tahlil istiyorum sizden. Teşekkür ediyorum.
Şimdi insanların muhafazakar olması ya da siyasi tercihleri hukukun çürümüşlüğü bağlamında ya da bir siyasi partiden doğrudan üyesi olması bağlamında bir değerlendirme yapma imkanı vermez bize. Çünkü insanlar farklı sebeplerden dolayı farklı inançlarda, farklı değerlerde yaşayabilirler. Ayrıca da bir inanca ve bir değere sahip olmak şu ya da bu partinin doğal seçmeni olmak anlamına da gelmez. Bana bu türden değerlendirme yapan kardeşlerimizin, dostlarımızın, ağabeylerimizin, ablalarımızın ağırlıklı olarak benim daha devrimci bir siyasal geleneği sürdürmeye çalışmamdan kaynaklı olarak ben siyasetin başka bir alanındayım ama senin söylediklerinle benim inancım çelişmiyor vurgusu yaptığı anlamında alıyorum ve öyle değerlendiriyorum. Öyle de değerlendirilmesi lazım geldiğini düşünüyorum. Aslında insanımızın genel olarak yani şimdiden dönüp baktığımızda 50 yıllık bir süre diyebiliriz buna. En hafifinden son 40 yıl diyebiliriz. Öylesine bir bencilleşme, öylesine bir dünyayı kendinden menkul sayma, öylesine bir bana sorarsanız aslında insansızlaşma haline gelmesiyle tanığız ki bunun daha da ağır bedelleri olur. Bundan önce kültürel olarak, ahlaki olarak kurtulmak gerekiyor. Bu neoliberalizm dediğimiz bela öyle bir hale getirmiş ki insanı bencil, kendi dışındaki sorunlara yönelik kulağını kapattıran ve yanındakinin canı çıksa onun için herhangi bir duygu hissetmeyen, hissiz hale getirmiş. Halbuki insan herhalde şöyle bir değerlerine baktığınız zaman herhalde sadece ve sadece yemeğe, içmeye, cinselliğe falan indirgenemez değil mi? Yani yedik, içtik, işte defi hacet ettik, arkadan cinsellik yaşadık, ertesi gün bir daha. Herhalde arada bir de başka bir şey var. İşte o olan şey ne? Onunla ilgili düşüncen ne? Temel mesele bu.
Bakıyor görmüyorsun, dokunsan donacağım. İçimde intihar korkusu var.
Bugün yine uzun bir zamanı birlikte paylaştık ve maalesef paylaştığımız uzun zamanın içinde size güleceğiniz şeyler anlatamadık. İster miydim? Evet çok isterdim ama gerçekten beynimde, yüreğimde depremler oluyor. Gerçekten insan öfkeleniyor. Yarın işte asgari ücret toplantıları başlayacak. Yine garip kuraba 3 kuruşa mahkum edilecek. Memleketin hali maalesef bu. Yolcu yolunda gerek gününü daha bitirmeye çalışıyoruz. Şunu söylemek isterim ki meclisteki olup bitenler karşılığında neredeyse bir vekilin ölümüne sebep olacak kadar ağır suç işlemiş bir vekil sadece oturumdan 2 men cezası almış durumda. Adamcağız ölürse çok merak ediyorum. Allah gecinden versin. Ya da bir yerine bir inme gelirse bir şey olursa bunun maliyetini kim ödeyecek? Bu hasar sadece ve sadece bedensel bir hasar değil, hukuki bir hasar, milli iradeye dair bir hasar. Neresinden baksan bir dert. İşte bütün bunların içerisinde ayakta kalmaya çalışan insanlarız biz. Yani acayip bir ahlaki salgınla da karşı karşıyayız.
İçimde intihar korkusu var. Bir gülse ağlayacağım, bir gülse kendimi bulacağım. İçimde soluyorsun, iki can var içimde. Korkular salıyorsun üstüme, korkular her an başka biçimde. Depremler oluyor beynimde.
Evet sevgili dostlar, bugün de programı kapatıyoruz yavaş yavaş. Hepinize daha çok dirençli, daha çok duygularınızın sizi esir alıp güçsüz düşüreceği değil, tam tersine mücadele etme, başarma, dostluk, yoldaşlık, dayanışma getireceği bir ruh hali umut ediyorum ve öneriyorum. Şunu hiçbir zaman unutmayalım ki insanlık tarihi akar gider. Hiç kimse de bunun dışında değil. Biz de onun bir parçasıyız ve umarım ki iyi bir parçası olarak anılırız. Hepinize iyi yolculuklar, yolcu yolunda gerek.